Hayrım 11. Zadik, Voltaire, sayfa 109. Mikro Megas, Felsefi Öykü, 1. Bölüm. Bir Sirius yıldızı sakininin Satürn gezegenine yaptığı yolculuk. Sirius yıldızının etrafında dönmekte olan gezegenlerden birinde, bizim küçük karınca yuvamıza yaptığı son yolculuklardan birinde, tanıma şerefine erdiğim çok zeki bir genç adam vardı. Adı, bütün büyük insanlara çok yaraşan Mikro Megas idi. Boyu 8 fersahtı. Bununla her biri 5 ayak gelen 24 bin geometrik adımı kastediyorum. Topluma her zaman büyük hizmetlerde bulunan cebircilerden birkaçı hemen Divit'e sarılarak Sirius ülkesinde yaşayan Bay Mikro Megas'ın başından ayakların ucuna kadar 24 bin adım, kralın ayağıyla 120 bin ayak geldiğine göre ve biz dünyalıların ancak 5 ayak boyunda ve dünyamızın çevresi 9 bin fersa olduğuna göre, dediğim gibi, onu dünyaya getiren kürenin çevre uzunluğunun, bizim küçük dünyamızın çevre uzunluğunun 21 milyon 600 bin katı olması gerektiğini bulacaklardır. Doğada hiçbir şey bundan daha basit ve olağan olamaz. Çevresi yarım saatte dolaşılabilecek birkaç bağımsız Alman veya İtalyan devletinin Moskova, Türk ve Çin imparatorluklarıyla karşılaştırılması, doğadaki varlıklar arasındaki muazzam farkın ancak çok soluk bir resmi olabilir. Ekselanslarının boyu dediğim kadar olduğundan bütün yontucularımız ve ressamlarımız, bel çevresinin kralın ayağıyla 50 bin ayak geleceği konusunda ortak bir kanıya varmakta zorlanmayacaklardır. Burnu, yüzünün üçte biri, güzel yüzü güzel boyunun yedide biri olduğundan, Sirius'un burnunun kralın ayağıyla 6.303 küsur ayak geldiğini kabul etmek gerekiyor. Görülmeye değer bir şey. Kafasına gelince, en iyi yetişmiş insanlardan biriydi, çok şey biliyordu. Bunlardan birkaçını kendisi icat etmişti. Zekasının gücüyle Öklit'in önermelerinden 50'sini çözdüğünde daha 250 yaşında bile değildi ve geleneklerine göre kendi gezegeninin Cizvit Koleji'ne gidiyordu. Bu eğlence olsun diye kız kardeşin dediğine göre 32 önermeyi çözen ve o zamandan beri oldukça vasat bir geometrici ve çok kötü bir metafizikçi kabul edilen Blaise Pascal'ın çözdüğü önermelerden 18 önerme fazladır. 450 yaşına doğru çocukluktan çıkan, anatomilerini incelemek için çapı 100 ayak bile gelmeyen ve basit mikroskoplarla görülemeyen birçok küçük böceği kesip biçmişti. Bu konuda çok meraklı ama başına epeyce iş açan bir kitap yazdı. Olur olmaz şeyler için hır çıkarmayı seven ve çok cahil biri olan ülkesinin müftüsü, Mikro Megas'ın kitabında kuşkulu, yakışıksız, atak, aykırı düşünceler ve dinin temel ilkelerine ters noktalar bularak kovuşturma açtı. Dava bir pirenin yapısının esas olarak bir salyangozunkiyle aynı olup olmadığına dönüştü. Mikro Megas'ın kendisini zekice savunduğu ve kadınların desteğini sağladığı dava 220 yıl sürdü. En sonunda müftü Mikro Megas'ın kitabın kapağını açmamış hukukçulara mahkum ettirdi ve yazarına da 800 yıl saraya adım atmama cezası verildi. Mikro Megas sıkıntı ve bayağılığından başka içinde hiçbir şey bulunmayan bir saraya girmesinin yasaklanmasına pek fazla üzülmedi. Müftüye karşı onun pek umursamadığı eğlenceli bir şarkı yazdı ve denildiği gibi ruhunu ve yüreğini olgunlaştırmak için gezegenden gezegene dolaşmaya başladı. Yalnızca posta arabası veya Lando ile yolculuk yapmış olanlar, yukarıdaki dünyanın taşıtlarına kuşkusuz şaşıracaklardır. Çünkü bizler, yani çamurdan küçük bir küre üzerinde yaşayanlar, kullanmaya alışık olduğumuz şeylerin ötekisinden kavrayamayız. Gezginimiz evrensel çekim yasalarını ve tüm çekim ve itim güçlerini mükemmelen biliyordu. Bazen bir güneş ışığından, bazen bir kuyruklu yıldızın imkanlarından yararlanarak tıpkı daldan dala uçan bir kuş gibi küreden küreye gidiyordu. Kısa bir süre içerisinde saman yolunu baştan başa dolaştı ve itiraf etmek zorundayım ki, göklerin bu en yüksek katına serpiştirilmiş yıldızlar arasında ünlü psikopos Derham'ın dürbünüyle görmüş olmakla övündüğü şeyi asla görmedi. Monsieur Derham'ın yanlış görmüş olduğunu söyleyecek değilim. Allah esirgesin. Ama Mikromegas söz konusu bölgedeydi. İyi bir gözlemciydi. Ve ben kimsenin söylediğinin tersini söylemek istemem. Mikromegas epeyce dönüp dolaştıktan sonra Satürn gezegenine vardı. Yeni şeyler görmeye ne kadar alışık da olsa, gezegenin de sakinlerinin küçüklüğünü gördüğünde, kimi kez çok daha bilge kişilerin bile gizleyemediği bir gülümsemenin önüne geçemedi. Çünkü Satürn topu topu dünyanın 900 katı büyüklüğündeydi ve bu ülkenin yurttaşları da boyları ancak bir toysa civarında cücelerdi. Bir İtalyan müzisyenin Fransa'ya geldiğinde Lully'nin müziğine gülmeye başlaması gibi Mikromegas ve adamları ilkin gülüp alay ettiler ama Mikromegas aptal olmadığından düşünen bir varlığın sadece 6000 ayak boyunda olması yüzünden gülünç olmayacağını çok geçmeden anladı. Başlangıçta onları şaşırtmış olmakla birlikte çabucak Satürnlerle birbirine alıştılar. Gerçekte kendisi hiçbir şey icat etmediği halde başkalarının icatlarından oldukça haberdar olan, şöyle böyle mısralar düzen ve matematikten iyi anlayan Satürn Akademisi sekreteriyle yakın bir dostluk kurdu. Mikromegas'ın baş sekreteriyle yaptığı benzersiz konuşmalardan birini burada okuyucuları bilgilendirmek amacıyla aktaracağım. İkinci bölüm. Sirüslü'nün Satürn ile konuşması. Ekselansları yere uzanıp, sekreter de onun yüzüne yaklaştıktan sonra Mikromegas başladı. İtiraf etmek gerekir ki, dedi, doğadaki değişkenlik çok fazla. Evet, dedi Satürnlü, doğa bir bahçedir, çiçekleri. Bırakın canım şu bahçeyi çiçekleri, dedi öteki. Esmerler ve sarışınlardan oluşan bir topluluktur diye lafı yeniden kaptı sekreter. Süsleri, kimin umurunda sizin esmerleriniz, dedi öteki. O halde, dedi Satürnlü, doğa bir resim galerisidir özelliği. Yo hayır, dedi bizim gezgin bir kere daha, doğa, doğa gibidir. Neden bir şeylerle karşılaştırıyorsunuz? Sizin hoşunuza gitmek için, diye yanıtladı sekreter. Hoşuma gidilmesini istemiyorum, dedi gezgin. Bilgilendirmek istiyorum. Sizin dünyanızda İnsanların kaç duyusu olduğunu bana anlatmakla başlayabilirsiniz. 72 duyumuz var, diye yanıtladı akademisyen. Her gün duyularımızın azlığından yakınıyoruz. İmgelememiz ihtiyaçlarımızın ötesine geçiyor. 72 duyumuz, Satürn halkamız ve 5 ayımızla kendimizi çok kısıtlamış hissediyoruz. Tüm merakımızı ve 72 duyumuzdan kaynaklanan çok sayıdaki tutkumuza karşın her zaman sıkılıyoruz. İnanırım, dedi Mikromegas. Bizim dünyamızda 1000 kadar duyumuz var, yine de çok az şeye sahip olduğumuzu, çok daha mükemmel varlıklar bulunduğunu durmadan söyleyen bilmem hangi belirsiz arzular, bilmem ne tür endişeler içerisindeyiz. Ben biraz yolculuk yaptım. Bizden çok aşağı faniler gördüm. bizden çok üstün olanlar gördüm ama gerçek ihtiyaçlarından daha fazlasını arzulamayan, karşılayabileceklerinden daha fazla şeye ihtiyaç duymayan hiç kimseyi görmedim. Belki bir gün hiçbir şeyin eksik olmadığı bir ülkeye varacağım ama bugüne kadar hiç kimsenin böyle bir ülkenin varlığından söz ettiğini duymadım. Bundan sonra Sirius'lu ile Satürn'lü tahminlerde bulunmaya giriştiler ama çok ustalıklı ve kesinlikten çok uzak birçok akıl yürütmeden sonra gerçeklere dönmeleri gerekti. Sirius'lu, ne kadar yaşıyorsunuz diye sordu. Ah, çok az diye yanıtladı Satürn'lü küçük adam. Tıpkı bizdeki gibi dedi Sirius'lu, her zaman yaşamın kısalığından yakınıyoruz. Bu evrensel bir doğa yasası olmalı. Ne yazık ki dedi Satürn'lü, ancak güneş 500 dönüşünü tamamlayıncaya kadar yaklaşık 15 bin yıl dünya yılı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyse doğarken ölüyoruz. Varlığımız bir nokta, yaşam süremiz bir an, dünyamız bir atom. İnsanlar bir şeyler öğrenmeye, deneyim kazanmaya kalmadan ölüm kapıyı çalıyor. Ben şahsen geleceğe dönük hiçbir plan yapmaya cesaret edemiyorum. Kendimi muazzam bir okyanusta küçük bir su damlası gibi görüyorum. Bu dünyada sahip olduğum önemden özellikle sizin önünüzde utanç duyuyorum. Mikromegas onu yanıtladı. Bir filozof olmasaydınız, bizdeki yaşam süresinin sizinkinin 700 katı olduğunu söyleyerek sizi üzmek istemezdim. Ama çok iyi bilirsiniz ki, gövdenin unsurlarını ayrışarak bir başka biçim altında doğayı canlandırması gerektiğinde buna ölüm denir. Bu yaklaşım anı geldiğinde sonsuzca yaşamış olmak da, bir gün yaşamış olmak da kesinlikle bir olur. İnsanların bizden 1000 kat daha uzun yaşadığı ülkelerde bulundum. Gördüm ki orada da insanlar hala yakınıyorlar. Ama her yerde kadere rıza göstererek doğanın yaratıcısına şükreden savduyu sahibi insanlar da var. Bu evrende hayranlık verici bir aynılıkla çok büyük bir çeşitlilik bulunmaktadır. Örneğin, bütün düşünen varlıklar farklıdırlar ve düşünme ve arzu yetenekleri bakımından aslında birbirlerine benzerler. Madde her tarafa yayılmıştır ama her dünyada farklı özelliklere sahiptir. Sizdeki maddede bu türden kaç çeşit özellik var? Eğer, dedi Satürnlü, yokluğu halinde dünyamızın bugünkü halini sürdüremeyeceğini düşündüğümüz özelliklerinden söz ediyorsanız, kapsam, iki cismin aynı zamanda aynı uzay parçası içinde bulunmazlığı, devinme yeteneği, genel çekim, bölünebilirlik ve benzeri 300 kadar özellikten söz edebiliriz. Besbelli diye yanıtladı gezgin, sizi küçük yerleşiminiz için bu kadar az sayıda özellik yaratıcının gözünde yeterli olmalı. Yaratıcının bilgeliğine hayranlık duyuyorum. Her yerde farklılıklar görüyorum ama her yerde orantıda görüyorum. Dünyanız küçük ama insanlarınız da küçük. Duyularınız az sayıda. Maddenizin az özelliği var. Hepsi Tanrı'nın eseri. İyi incelediğinde güneşiniz ne renktir? Çok sarımtırak beyaz, dedi Satürn'lü. Ve ışıklarından birini tayfına ayırdığımızda 7 renkten oluştuğunu buluruz. Bizim güneşimiz kırmızıya çalar dedi Sirius'tu ve 31 ana rengimiz vardır. Yaklaştığım güneşler arasında sizinkine benzeyen bir tek güneş, bütün diğerlerinden farklı olmayan bir tek yüz yok. Buna benzer birçok sorudan sonra Mikromegas, Satürn'de özü bakımından farklı ne kadar madde olduğu konusunda bilgi sahibi oldu. Bunların Tanrı, uzay, madde, hisseden yayılımlı varlıklar, hisseden ve düşünen yayılımlı varlıklar, yayılımlı olmayan düşünen varlıklar, birbiriyle karışabilen şeyler ve birbiriyle karışamayan şeyler gibi ancak 30 kadar olduğunu öğrendi. Kendi dünyasında 300 kadar özü bakımından farklı madde olan ve gezilerinde ayrıca 3000 kadarını keşfetmiş olan Sirius'lu, Satürnlü filozofu çok büyük bir şaşkınlığa düşürdü. En sonunda, biraz bildikleri konularda, daha çok da bilmedikleri konularda birbirlerine açıklamalarda bulunduktan ve güneş bir turunu tamamlayıncaya kadar muhakemeler yürüttükten sonra birlikte küçük bir felsefi yolculuk yapmaya karar verdiler. Üçüncü bölüm. Sirius'lu ile Satürn'ün yolculuğu. Bizim iki filozof, hatırlı sayılır miktarda matematik aygıtıyla Satürn atmosferine açılmak üzereyken, bunu haber alan Satürn'ün metresi, gözyaşları içerisinde çıkışmaya geldi. Ancak 660 toise boyundaydı ama boyunun kısalığını güzelliğiyle telafi eden hoş bir esmer güzeliydi. "Ah zalim!" diye haykırdı. 1500 yıl sana direndikten sonra nihayet teslim olmaya başlamış, senin kolların arasında ancak 100 yıl geçirmişken başka bir dünyadan bir devle birlikte seyahate çıkmak için beni terk ediyorsun. Defol, git. Senin için geçici bir hevestim yalnızca. Hiçbir zaman beni gerçekten sevmedin. Gerçek bir Satürnlü olsaydın, sadık olurdun. Nereye gidiyorsun? Neyin peşindesin? 5 ayımız da senden daha az gezici. Satürn halkamız senden daha az değişken. Neyse, olan olmuş. Artık asla kimseyi sevmeyeceğim. Filozof, bütün filozofluğuyla onu kollarının arasına aldı. Onunla birlikte ağladı ve kadın bayıldıktan sonra kalkıp kasaba eşrafından küçük bir beyle kendini avutmaya gitti. Bununla birlikte bizim iki meraklı yola çıktı. Önce Satürn halkasını atladılar ve bizim küçük gezegenimizin çok ünlü bir sakininin çok iyi keşfettiği gibi onu tatsız tuzsuz buldular. Sonra aydan aya geçtiler. Sonuncu ayın çok yakınından bir kuyruklu yıldız geçiyordu. Hizmetçileriyle ve aygıtlarıyla onun üstüne atladılar. 150 milyon fersa kadar yol aldıktan sonra Jüpiter'in uydularına ulaştılar. Jüpiter'in kendisine de gittiler ve orada bir yıl kaldılar. Bu süre içerisinde birçok sır öğrendiler. Birçok önermeyi çok sert bulan Engizisyoncu baylar olmasaydı bu sırlar bugün basınımızda yer almış olurdu. Ama ben cömertliğini ve iyiliğini nasıl öveceğini bilemediğim, kitaplarını görmeme izin veren ünlü filan baş piskoposun kütüphanesinde el yazmalarını okudum. Ama biz gezginlerimize dönelim. Jüpiter'den ayrıldıktan sonra 100 milyon fersa kadar yol aldılar ve bizim küçük gezegenimizin 5'te biri kadar olduğu bilinen Mars gezegenine geldiler. Burada bu gezegene hizmet eden ve bizim gök bilimcilerimizin gözünden kaçmış olan 2 ay gördüler. Peter Castell'in oldukça eğlenceli yazılarla bu 2 ayın varlığına karşı çıkacağını çok iyi biliyorum. Ama ben örnekleme yoluyla akıl yürüten insanlara güveniyorum. Bu esaslı filozoflar Güneş'ten bu kadar uzak olan Mars'ın 2 ayı olmadan yörüngesinde kalmasının ne kadar güç olacağını biliyorlardı. Gerçek ne olursa olsun bizimkiler Mars'ı o kadar küçük buldular ki yatacak bir yer bulamayacaklarından, korktuklarından, sefil bir köy hanından tiksinerek komşu kente doğru giden iki yolcu gibi oradan geçtiler. Ama Sirius'lu ile yol arkadaşı çok geçmeden pişman olmaya başladılar. Uzun süre yol aldılar ve hiçbir şey bulamadılar. En sonunda küçük bir ışık fark ettiler. Bu Dünya'ydı. Dünya, Jüpiter'den gelmekte olan gezginlerde acıma duyguları uyandırdı. Bununla birlikte ikinci defa pişman olma korkusuyla buraya inmeye karar verdiler. Kuyruklu yıldızın kuyruğuna geçtiler ve hazır bir Aurora Boreale bularak içine girdiler ve yeni üslupla 5 Temmuz 1737 tarihinde Baltık Denizi'nin kuzey kıyısında dünyaya ayak bastılar. 4. bölüm. Kahramanlarımızın dünyada başlarına gelenler. Bir süre dinlendikten sonra sabah kahvaltısında adamları tarafından gerektiği gibi hazırlanmış iki kocaman dağ yediler. Bundan sonra bulundukları küçük ülkeyi tanımak istediler. Önce kuzeyden güneye gittiler. Sürüsli adamların sıradan adımları kralın ayağıyla 30 bin ayak kadar geliyordu. Satürnlü cüce soluk soluğa uzaktan izliyordu. Ötekinin bir adımda aldığı mesafeyi geçmesi için onun iki adım atması gerekiyordu. Çok küçük bir süs köpeğinin Prusya kralının bir hasta yüzbaşısını izlemekte olduğunu, böyle karşılaştırmalara cevaz varsa gözünüzün önüne getiriniz. Bu yabancılar çok hızlı yürüdüklerinden dünyanın çevresini 36 saatte dolaşabiliyorlardı. Güneş, daha doğrusu dünya böylesine bir yolculuğu bir günde yapar ama ekseni etrafında dönmenin ayakları üzerinde yürümekten çok daha kolay olduğunu unutmamak gerekir. Adı Akdeniz olan, onlar için hemen hemen fark edilmesi imkansız şu küçük su birikintisiyle bizim köstebek yuvamızı çevreleyen, adı Büyük Okyanus olan öteki göleti gördükten sonra şimdi yeniden başlangıç noktalarına dönmüşlerdi. Su hiçbir yerde cücenin dizlerinden yukarı çıkmamıştı. Öteki ise ancak topuklarına kadar ıslanmıştı. Bu gezegende hayat olup olmadığını anlamak için giderken de gelirken de her tarafın altını üstüne getirdiler. Çömeldiler, yere uzandılar, her tarafı yokladılar ama gözleri ve elleri burada sürünmekte olan küçük varlıklarla orantılı değildi. Bizim ve gezegenin diğer sakinleri olan meslektaşlarımızın bu gezegeni varlıklarımızla onurlandırdığımızdan kuşkulanmalarına yol açacak en ufacık bir duyumu almadılar. Zaman zaman yargıya varmada acele eden cüce, ilkin dünyada kimsenin bulunmadığına karar verdi. Bu kararının asıl nedeni kimseyi görmemiş olmasıydı. Mikromegas oldukça kötü akıl yürütmekte olduğunu ona kibarca hissettirdi. Çünkü, diyordu, benim açık seçik görmekte olduğum 50. büyüklükten bazı yıldızları siz küçük gözlerinizle görememektesiniz. Bundan bu yıldızların olmadığı sonucunu mu çıkarıyorsunuz? Ama, dedi cüce, çok iyi yokladım. Ama, dedi öteki, iyi hissedememiş olabilirsiniz. Ama, dedi cüce, bu gezegen öylesine kötü yapılmış, öylesine düzensiz ve bana öyle gülünç geliyor ki burada her şey bir karmaşa içinde gözüküyor. Hiçbiri düz akmayan şu küçük dereleri, hiçbiri ne yuvarlak, ne kare, ne oval, ne de herhangi bir düzenli biçime sahip olmayan şu göletleri, bu gözenin her tarafına serpilmiş olan ve ayaklarımın derisini yüzen şu küçük, sivri taneleri, dağları kastediyordu. Görüyor musunuz? Ayrıca gezegenin şekline bir bakın. Kutuplarda nasıl basık olduğunu, güneşin etrafında ne kadar tuhaf bir tarzda dönmekte olduğunu, böylece kutupların mecburen bitki örtüsünden yoksun kaldığını fark ettiniz mi? Burada kimsenin olmadığını bana asıl düşündüren şey, bence aklı başında hiç kimsenin burada kalmayacak oluşudur. Pekala, dedi Mikromegas, burada yaşayanlar belki de aklı başında insanlar değildir. Ama yine de bütün bu gördüklerimiz iş olsun diye yaratılmadılar ya, Satürn'de ve Jüpiter'de her şey dümdüz dizilmiş olduğundan buradaki her şeyin düzensiz gözüktüğünü söylüyorsunuz. Pekala, bu nedenle burada biraz karışıklık olduğunu kabul edelim. Yolculuklarımda her zaman çok değişik şeyler gördüğümü size anlatmadım mı? Satürn'lü tüm bu savlara bir bir karşılık verdi. Konuşmanın hararetine kendini kaptıran Mikromegas, şans eseri elmas kolyesinin ipini koparmasaydı tartışma asla bitmeyecekti. Elmaslar etrafa saçıldı. Bunlar farklı büyüklükte, oldukça küçük elmaslardı. En büyüğü 400, en küçüğü 50 libra çekiyordu. Cüce birkaçını yerden topladı, gözüne yaklaştırdığında yontuluş tarzları yüzünden bu elmasların mükemmel birer mikroskop olduklarını fark etti. En küçüklerinden birini, çapı 160 ayak olan bir tanesini alarak gözüne tuttu. Mikromegas 2500 ayak çapında bir elmas seçti. Elmaslar mükemmeldiler ama başlangıçta bir şey göremediler. Göze uyarlamak gerekiyordu. En sonunda Satürn'ü Baltık Denizi'nin suları arasında kımıldayan, neredeyse görülemez bir şey gördü. Bu bir balinaydı. Büyük bir ustalıkla balinayı küçük parmağıyla alıp baş parmağının tırnağı üzerine koyarak Satürnüs'lüye gösterdi. Satürnüs'lü ikinci defa olarak gezegenimiz sakinlerinin aşırı küçüklüğüne güldü. Gezegenimizde hayat bulunduğuna ikna olan Satürnlü, bu sefer de gezegende yalnızca balinaların yaşadığını düşünmeye başladı ve ahkam kesme de üzerine olmadığından bu kadar küçük bir atomun hareket yeteneğinin kaynağını ve fikirleri, iradesi, özgürlüğü olup olmadığını bilmek istedi. Mikromegas'ın kafası epeyce karışmıştı. Hayvanı sabırsızlıkla inceledi. İncelemenin sonucu hayvanın bir ruhu olduğuna inanmaya olanak vermiyordu. Baltık Denizi'nde yüzmekte olan balinadan daha küçük bir şeyi mikroskop yardımıyla fark ettiklerindeki gezgin, gezegenimizde zeka namına bir şey bulunmadığını düşünmeye başlamışlardı. Şimdiye kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen konularda gözlemler yapmış bir grup bilim adamının o günlerde kutup dairesinden gelmekte olduğu bilinmektedir. Gazeteler gemilerin Botni Körfezi'nde karaya oturduğunu ve çok zor kurtuldukları yazmaktadırlar ama dünyada hiç kimse işin iç yüzünü bilmemektedir. Olup biten her şeyi kendimden hiçbir şey katmadan olduğu gibi anlatacağım. Bir tarihçi için hiç de küçümsenmeyecek bir çaba. 11. ayrımın sonu, sayfa 123.